Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün İnci Abay Can Sabuncu ile beraberim. İnci, 10 yıllık medya tecrübesinin ardından 2008'de dijital dünyaya adım atmış. Türkiye'de tablet dergilerini çıkaran bir medya şirketinin yöneticisi olarak Türkiye Dijital Yayıncılık Ortamı'nın ilk içerik atölyesini çalıştırmış. İçerik avcılığının yanı sıra telekomünikasyondan otomotive, eğitimden finansa kadar pek çok sektöre ait şirketin dijital topluluklarının oluşturulması, dijital servislerinin kurulması ve yeniden yapılandırılması adına ekip lideri olarak çalışmış. KOBİ'lerin dijital dönüşümü, girişimciler ve kadın sahipliğinde işletmelerin geleceğe hazırlıkları konusunda kürasyonlar ve projeler yapmış. İşin geleceği stratejisi ve yetkinlik formasyonları üzerine çalışan İnci, kurucusu olduğu Gelecekteki Sen ile nesillerin geleceğin işlerini hazırlığında rehber olma misyonuyla çalışıyor, farklı nesillerin yetenek dönüşümlerinin anlamlandırılması ve planlanmasında kurumlara ve organizasyonlara destek veriyor. Bloomberg HD'de Dönüşen Dünya, İnternet Medyasında Geleceğin İzinde adlı programları yapıyor. İnci ile irtibata geçmek için gelecektekisen.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
Evet, İnci'cim hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler davetimizi kabul edip geldiğin için. Sen benim için çok çok renkli bir karaktersin. Dediğin gibi La Mafia'nın her rengi birbirinden kıymetli. Ve fakat insan seninle tanıştığı anda senin enerjine kapılmaması mümkün değil. O sıcaklığına, içtenliğine ve kelimelerin akışkanlığına aslında ben en çok ona büyülenmiştim. Sonra seni tanıdıkça yaptığın işleri bu kısacık yaşamda, bu gencecik yaşamda yaptığın işleri görünce insan diyor ki aha tamam bu yüzden böyle bir güzel bir çiçek çıkmış ortaya. O yüzden çok teşekkür ederim kendine, niyetine ve böyle çıkardığın yolculuklara.
Ben teşekkür ediyorum. Bir çok dönüşüm. Anlamlı.
Canımsın sen benim. Şu anda hepimiz bir dönüşüm çağından geçiyoruz. Tam onun ortasındayız. Araçlarımız, tekniğimiz değiştikçe biz insanlık olarak da işleyiş, varoluş ve çalışma şekillerimiz de hızla değişiyor. Bu kıymetli küre üzerinde insanlık olarak değişimi herhalde hiç bu kadar hızlı yaşamadık. İlk defa bir ilkin ortasından geçiyoruz insanlık olarak. Ve bu değişim dalgaları her an hızlanıyor ve hızını da her an hissediyoruz. Ve devamlı bir şeyleri kovalar halde hissediyoruz. Ben şahsen öyle hissettiğim bir gerçekliğin içerisindeyim. Sence bu hız bizi tüketir mi yoksa yeniden yaratır mı? Yaratırsa bununla nasıl bir yaratım olur? Bununla başlayalım hadi seninle.
Çok teşekkürler Eda'cığım. Biz seninle böyle bir araya geldiğimiz La Mafia ile ya da bir araya aile üyelerimizle de bir araya geldiğimiz zaman çokça dertlendiğimiz, çokça üzerinde konuştuğumuz, çokça tartıştığımız, çok soru sorduğumuz konulardan bir tanesidir bu da. Teşekkür ediyorum bu alanı da benimle tuttuğun için bugün. Araç gelişiyor, teknik de gelişiyordu Eda'cığım. Ama biz bunu bu yüzyılda daha fazla görür olduk. Çünkü bilgi artık çok hızlı yayılıyor. Şimdi bu bir tarihsel kronolojik döngüyle anlatıyorum ben zaman zaman bunu. Gel burada da böyle topraklandıralım. Şimdi tarım devrimi ile sanayi devrimi arasında geçen zaman 8 bin yıl özür diliyorum. Elektriğin bulunmasıyla aya ayak basmamız arasındaki geçen zaman 22 yıl. Sonra insan genom haritasıyla internetin bulunması arasında geçen yıla bakıyoruz 9 yıla inmiş. Şimdi günler değil, aylar değil, dakikalar içinde her şeyin atak yaptığını gördüğümüz bir kültürdeyiz. Bu tarihsel eşiklere baktığımızda tekniğin gelişmesi, insanlığımızın kültürel, ekonomik ve sosyal hayatında çok tetikleyici ve belirleyici olduğu. Şu anda teknoloji kültürümüzde de böyle. Şimdi ne var? Hızı çok baskın ve daha da baskın olacak. Daha belki başlangıç. Şimdi bu hız, evet, patinajlar yaptırıyor bize. İnsanlığımıza patinajlar yaptırıyor. Bunu biliyoruz. Birkaç konuda bence benim gözlemlediğim. Bir, bu hız bizim hayatımıza nasıl yansıyor? Günlük iş hayatımıza etkisi ne? O patinajları bir görelim orada. İki, biz çevremizde olan biten hızı kafamızda nasıl çerçeveliyoruz? Ben önce ikincisinden başlayayım. Şimdi bir yarış psikolojisine girmeye gittikçe daha meyilli olduk. Kiminle yarışıyoruz? Teknolojiyle mi? Mümkün değil. Her çıkanı bilmemiz, hayatımıza almamız mı? Yoksa bir sonraki versiyonumuza hizmet edecek olan tekniği ve aracı okuma ve seçme kabiliyeti mi şu anda daha kritik? Herhangi bir yarış varsa her zaman kendimize, öncesinde de böyleydi ama şimdi hiç olmadığı kadar böyle. Teknoloji kültürünün yaşama ve yaşatma biçimi deneyimleme, zira topraklandırmadan ve hayatımıza etkisini yaşamadan kültürü yaşayamıyoruz. Burada da etrafımızdaki her şeye stratejik bakmak, kaslarımızı devreye sokmamız lazım Eda'cığım. Günlük hayatımıza ve iş hayatımıza yansıması da bakış açımızla alakalı. Aynı anda birkaç şeye konsantre olma ya da birkaç şeyi yapmaya zorunlu gibi hissetmemiz mesela. Bir güne yetişemediğimizi hissetmemiz mesela. Kendimizi, etrafımızdaki hız arttıkça bir şeylere, bireylere, kendimize yetemediğimizi, eksik kaldığımızı hissetmemiz mesela. Hep bu hızla uyumlanamamızdan ya da bunun sonucunda bazılarımızın başarısızlık hissetmesi bu hıza bakış açımızdan kaynaklanıyor. Bu evet tüketir. Profesyonel hatlarında da birçok birey şu anda daha fazla tükenmişlik hissiyle mücadele ediyor. Ama aslında dışarıdan bir şeyle değil, kendimizle mücadele ediyoruz orada da. Son olarak burada şunu söyleyebilirim. Diğer yanda da teknoloji kültürünün, teknolojinin tetiklediği bu dijital kültür biz insanoğluna kendimizi, özümüzü, elimizden çıkanları, hayatımızı, işimizi yeniden sorgulamamız ve dizayn etmemiz için de müthiş bir fırsat yaratıyor. Daha az kaynakla, daha az araçla, daha fazla verim alabileceğimiz alanları yaratmamız şimdi mümkün teknolojiyle. Evet, daha çok kompleks problemleri var hayatımızın, bunu biliyoruz. Herhangi bir işin, herhangi bir ürünün, herhangi bir endüstrinin bir diğer işi ve hatta coğrafyamızı, hatta yer küreyi, yaşadığımız toprağı, günlük hayatı, iş hayatı nasıl bozuma uğrattığını da gördük. Şimdi çok taraflı etkileri değerlendirmeye ve düşünmeye daha fazla payımız var insanlık olarak. Çünkü diğer yanda rutin olarak yaptığımız her şeyi teknolojiyle bağlayıp sürdürebiliriz. Bize de faydalı yaratıcı olmamız için bir alan kalır. Soruna özet cevap, insanoğlu olarak bizim çevremizde olan biten her şey bakış açımızla alakalı derim. Bu hızı nasıl okuduğumuz, bunu bizi tüketmesi için mi kullanacağımız, yoksa içimizdeki o yaratıcıyı, o yaratıcı gerilimi tetikleyip faydalı yaratıcı olmaya bizi dönüştürmek için mi kullanacağımız?
Çok teşekkür ederim. Harika bir cevaptı ve yaratıcılık aslında bizi makinelerden ayıran en önemli özelliğimiz. Teknoloji de yaratıcılığımızı aktif bir şekilde kullanmak için alan açabilir. Yeter ki biz ondan korkmayalım. Aslında birazcık korktuğumuz, endişe ettiğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Peki, biz insanlık küllerimizden doğduğumuz, topluluklar olarak kendimizi yeniden tariflediğimiz birçok eşik atladık. İnsanlık hikayemizin içinde bildiğimiz tarihsel bir sürü döngü var. Her kritik döngü yepyeni bir kültür yarattı. Ve şimdi teknoloji kültürünü yaşıyoruz. Hayatımızın her alanının içine işlemiş bir teknoloji dünyası var. Bu döngüyü, bu kültürü yapılandırmanın sence en kritik eşiği, beşiği nedir?
Valla Eda'cığım, teknolojideki bu gelişmişliğin bence hakkını vermek istiyorsak insanoğlu olarak şimdi yeni kültürümüzü yapılandırmadaki bence en kritik eşik okuma ve anlamlandırma. Teknik neyi nasıl etkiliyor? Hız neyi nasıl dönüştürüyor? Bir yerdeki bozum diğer bir yerde nasıl bir fırsat doğurur ya da onu nasıl etkiler ya da nasıl tetikler? A ile B arasında artık tek bir doğrusal çizgi yok. Sektörler ve endüstriler arasında sınırlar ve ayrımlar yok. Aynen bugün pandemide evlerden çalışmaya başladığımız için iş ve aile hayatımız arasında o kadar keskin ayrımlar kalmadığı gibi. Her şey birbirini tetikliyor ve her şey birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıları okumak ve anlamlandırmak demek, değişimi okumak ve anlamlandırmak. O zaman flulukların sisi kalkıyor ortadan. Nereden gelip nereye gittiğimizi daha net tarifleyebiliyoruz. Resmi daha net görmeye başlıyoruz farklı değişkenleriyle. Doğru ve yanlışın olmadığını, hiçbir şeyin mutlak olmadığını, değişkenliğin, esnekliğin, farklı bakmanın yeni normlarımızı yarattığını görüyoruz. Çok doğru söyledim biraz önce sorunu sorarken. Teknoloji bizim için bazen böyle 8 bilinmeyenli bir denklem. Gelecek de 8 bilinmeyenli denklem hepimiz için, değil mi? Yani belirsiz, nelerin geleceğini bilmiyoruz, nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama bağlantıları kurma, onları okuyup anlamlandırma kabiliyetimizi, bağlamsal zekamızı geliştirdiğimizde o hızla yarışan değil de yeniye daha çok adapte olan, o yeniyi kendisi için ve etrafı için ve işi için ne anlama geldiğini daha iyi anlamlandıran, bu yüzden seçme ve kullanma yeteneği gelişmiş bir insanoğluna dönüşeceğiz hepimiz. Teknoloji özellikle yapay zeka konusunda da en kritik konulardan ve gündem tartışmalarından biri bu değil mi zaten Eda'cığım? Makinelerle hayat bizi yok ederler mi? Bizim bilişsel kabiliyetlerimiz tarafında da yarışır mıyız onlarla vesaire? Biz hangi aracı, hangi tekniği, neye göre seçip kullanacağımızı, nerede kullanacağımızı, belirleme kabiliyetlerimizi yükselttiğimiz ölçüde okey. O yüzden iki numarada okuma ve anlamlandırma var bende. Buradaki kritik eşik olarak da ilkinde stratejik bakış açısı demiştik. Gel oradan bir hat çizelim, devam edelim. Bir hız var, etrafımızda dönüyor ama aslında her şey bizimle de bağlantılı. Hiçbir şey birbirinden bağlantısız değil. Biz bu hıza nasıl uyumlanacağız? Etrafımızdaki olan biteni neden seçelim, neden kullanalım? O araç, o teknik, o hız bizim günlük ve iş hayatımıza nasıl etki ediyor, nasıl tetikliyor? Ve bugünü yarınla bağlantısını kurarken bu kültürde okuma ve anlamlandırmayı yapma noktası böyle bizi biraz sıfır noktasından biraz daha farklı bir noktaya, bir noktasına, iki noktasına götüren bir kabiliyet hattı diyeyim bu kültürde.
Anlamlandırma dediğin noktada zaten teknolojiden insana geçmiş oluyoruz. Ve kültürde doğru. Bu insanın insana doğru işaret ediyor. Ve konularımız aslında bir nebze değişiyor artık bugün. Bugün artık fark yaratan insandan, özgün insandan, işbirlikçi insandan konuşuyoruz. Ve hepsinin ortak paydası da bu insanda teknolojik bir insan olması ve teknolojiyi algılayıp kendini adapte edebilmesi gerekiyor. Hem fark yaratmak, hem özgün olmak, hem işbirlikçi olmak, hem de teknolojik bir insan olmak sence kolay mı?
Şimdi böyle söyleyince hem o evet doğru ama burada çok sevdiğim bir bilim adamının bir sözünü izninle kullanmak istiyorum. Evrimsel biyolog Ian Wilson'ın çok güzel bir deyişi var. Diyor ki Wilson, bilgeliğe açken bilgi içinde boğuluyoruz diyor. Şahane kitapları vardır zaten. Doğanın zekasıyla, teknoloji zekasını ve aklını böyle aradaki bağlantıları kurmamıza destek atan acayip güzel içerikleri vardır Wilson'ın. Tam da şu andaki halimiz aslında insanoğlu olarak. Yani o kadar çok bilgi var ki her yerde artık. Tek bir kaynağı da yok, dolaşıyor birçok kaynakta. Teknoloji gelişmiş, gittikçe gelişiyor ama bu tekniği ve bilgiyi hangi kritik konuyu nasıl çözeceğimizle ilgili, nasılla ilgili sorunlarımız var şimdi. İşte burada da bilgiliğe ihtiyacımız var. O yüzden şimdi birçok özelliği, birçok rengi aynı anda içimizde barındırmamız gereken ve dışarıdaki bilgiyi de sentezlememiz gereken bir noktaya geldik insanoğlu olarak. Yani kritik becerilerimizden ve kabiliyetlerimizden bir tanesi de sentezleyici. Hı hı. O birçok bilgiden bir sonraki versiyonu için hem iş için hem günlük hayatı için hem de kendi bireysel hattı için ihtiyaç duyduklarını alıp sentezleyecek olan, neyi neden kullanalım, neden seçelim, kritiğini yapacak olan, var olanı sorgulayıp işe yarayacak, problemi çözecek, dönüştürecek olan. İşte burada tek bir renk, tek bir yetenek yetmiyor. Yetmiyor derken alan öyle bir alana döndü ki geleneksel endüstriyel sistemin kültürüyle dijital teknolojilerin bize şu anda yaşattığı teknoloji kültürü arasında sınırlar yok. Eskinin sektörlerinin, şirketlerinin, rollerinin sınırları yok. Bu kültür bu sınırları kaldırma noktasında bize öyle bir alan açtı ki aslında birçok farklı beceriyi, birçok farklı rengi ihtiyacımız olduğu kadar, ihtiyacımız olduğu tutarında alıp oradan bir sanatçı, oradan bir zanaatçı, oradan bir sentezleyici, oradan bir bilgi içimizden çıkarmak için bir alan yarattı. Bu kültürün idealize ettiği o bireyin içerisinde, şimdi birazdan belki konuşuruz işin geleceğinde insanı, işte girişimcilik kültürünü vesairesini. Orada bireyin artık kendi içindeki özgün ve özel renklerini, bazen bir işi çözerken o işbirlikçi kabiliyetini, bazen o fark yaratan o yaratıcı kabiliyetini, bazen stratejik bakan kabiliyetini, bazen liderlik kabiliyetini, böyle hepsinden bir tutam bir tutam alıp hepimizin içerisinde o rolleri, becerileri sentezleyip işlerimize dağıtıp bunu kullanmamız gereken bir dünyanın içerisindeyiz şimdi. Bu kültür zaten tam da böyle bir kültür. Aslında o kadar kolay, her şey o kadar kolay, her şey kafada. Çünkü şimdi fırsat da çok.
Evet, aslında bütün bir insan olmaktan bahsediyorsun. Genelde biz sağ sol beyin, daha analitik, daha duygusal zeka, yaratıcı, uygulayıcı diye ayırdık insanları teknoloji devrimiyle beraber. Çünkü o ayrıma ihtiyaç vardı. Ve fakat bugünün insanının gerçekten insan olmanın hakkını vermesi, kendi multidisiplinler zekasının her rengini gerekli olduğu yerde kullanmaya geçtiği bir gerçekliğin ortasındayız. Hadi gel bunu şimdi birazcık özelden, genelden özele indirelim. Günlük hayatımızda, iş hayatında bunu nasıl uygulayabiliriz? Yani bir mühendis bu değişimin izlerini nasıl görecek? Ya da bir girişimci de bunu nasıl göreceğiz? Birazcık detaya inelim seninle.
Olur. Girişimci kültüründen başlayalım. Gel hemen oradan kapı açtığımız için şimdi. Aslında günlük hayatımızın her rolünde bu zihin yetkinliklerine sahip olmalı. Biraz önce senin de söylediğin gibi. Yani stratejik bakma, okuma, anlamlandırma, sentezleme özellikle teknoloji kültüründe hayatta ve ayakta kalma kabiliyetimizin ölçütleri aslında Eda'cığım. Bu kültürün bireysel iş yapma kabiliyetini kaplayan bir alan var şimdi girişimcilik kültürü. 30 yıl önce de olsa iş hayatında girişken, iş bitirici gibi sıfatlarımız vardı 30 yıl önce geleneksel endüstriyel sistemlerin daha baskın olduğu dönemde. Şimdi dijital teknolojilerin devreye girmesiyle az kaynaktan çok değer yaratacak. Karmaşık problemleri ve günlük hayatımızda henüz bizim fark etmediğimiz, bizim bile fark etmediğimiz, dile getiremediğimiz sorunları çözüp artı değer üretecek bir şirket yönetir gibi kendimizi yönettiğimiz bir iş yapma kültürü var. İşte o yüzden stratejik bakma, okuma, anlamlandırma ve sentezleme dörtgeninde kabiliyetlerinin artması girişimcinin de fark yaratabilmesi için ana etken. Bir şirketi yönetir gibi kendimizi yönetmek sadece kendi şirketini kuranlar için geçerli değil ki. Her ne iş yaparsak yapalım, şimdi kendi özgünlüğümüzü her rolde konuşturmamız gereken bir kültürden bahsediyoruz burada. Dijital dünya araçta evet seçeneği çoklatıyor, evet fırsatı çoklatıyor. Ama biz bireyleri de kendi özümüzü, özgünlüğümüzü, yaratıcılığımızı, sanatımızı, biraz önce bahsettik zanaatimizi de ortaya çıkarmamız için bize alan açıyor. Bir mühendise de kendi temel formasyonunun sanatçılığını yapmasına imkan tanıyor Eda. Bir öğretmene de. Burada neyi neden seçtiğimiz kendi öz yönetimimizle ilgili O sebep insan olmanın hakkını vermek aslında teknoloji kültüründe bireylerin en büyük sınavı. O rollerin, o uzmanlıkların, o kalıpların içerisinde kendimizi, başarı ya da başarısızlık kavramlarımızı, yeterlilik ya da yetersizlik kavramlarımızı sorgulamak, dönüştürmek demek değil aslında bu kültürde insanın dönüşümü. Tam anlamıyla insan olmamızın hakkını vermek. Dolayısıyla şimdi bir günlük hayatımızın birkaç rolünden biraz daha örnekleyelim. Mühendisi düşünelim. Geçenlerde bir mühendislik grubuna bir konuşma yapıyordum. Aynı soru orada da soruldu. Temel formasyonu mühendislik olan arkadaşlarımın eskiden tuttuğu alanlar neydi? Üretim hattında, işte test hattında, kontrol hattında vesaire birçok hatta gidip uzmanlaşarak ve derinleşerek aldıkları mühendislik formasyonunu kullandıkları bir iş hayatı vardı. Ama şimdi herhangi bir endüstride, herhangi bir şirkette, herhangi bir fabrikada bir mühendis o hatları tutarken yapılandırdıkları iş kolu ya da üretim hattının içinde, dışında, ortasında, sağında, solunda kullanılan her türlü araç, her türlü teknik, her türlü uygulama, her türlü metodun o endüstrinin çevresindeki diğer iş hattını, diğer endüstrileri, diğer sektörleri, hatta doğal çevreyi, o fabrikanın konumlandığı doğal çevreyi de nasıl etkilediği, nasıl tetiklediği, nasıl bozuma uğrattığını düşünmemiz gereken, çok taraflı düşünmemiz gereken bir dünya var. Tutun ki bir gıda fabrikasında, büyük bir gıda şirketinde çalışıyor mühendis. Dedi ki beyaz et üretiyor o gıda fabrikası. Dedi ki bu sene 8 tane lokasyonda daha beyaz et üretimi için balık çiftliği kuracağız. Hemen gitsin mühendislerimiz testlerinizi yapsın, kontrollerini yapsın. Üretim hatlarının nerede planlanabileceği konusundaki fizibiliteyi yapsın. Gittik. 8 tane nefis denizle bağlantısı olan sulak alanda lokasyonu belirledik. Orada da balık çok, oh mis gibi kurduk tesisi. Ama belki kullandığımız bir ağ ya da orada kullandığımız bir demir ya da o servisi orada kurarak yarattığımız başka bir etki o alanın doğal florasını da tetikleyebilir. Oradaki iş gücü ve sektörel kaymayı da tetikleyebilir. O denizin içerisinde yetişen diğer türleri de etkileyebilir. Çünkü geleneksel mühendislik hattında ne düşünüyor adam? Diyor ki o ben burada ayda 1000 tane balık üretiyorum, tutuyorum. Şimdi benim verimimi arttırmak için acaba bu 1000 balığı 1200 nasıl yaparım? 1200 balığı 1500 nasıl yaparım? Bunu yaparken tetiklediğimiz ve bozum yarattığımız diğer şeyleri de bütünsel bir şekilde düşünmesi lazım artık mühendisin. Dolayısıyla şimdi teknoloji kültürü araçlarıyla, ortamıyla bizi aslında her şeyi çevresi ve birbiri etrafındaki de bağlantı ve bozum noktalarını birlikte inceleme ve yarattığımız bu karmaşıklığı, karmaşık problemler buradan çıkıyor işte. Yarattığımız bu karmaşıklığı tekniği ve teknolojiyi o aklı da kullanarak değer yaratacak bir işe dönüştürüp çözüme dönüştürme aşamasında işe yarıyor. Hangi formasyonu aldığımız hiç önemli değil artık bu kültürde. Hangi formasyonu almışsak alalım, o temel formasyonun sanatını ve zanaatını konuşturarak yeni rolleri ve işleri zaten deneyimliyor oluyoruz. Bu bir girişimci de olsak, kendimizi de bir şirketi yönetir gibi yönettiğimiz bir hatta bir kurumsal şirkette çalışıyor da olsak, X rolde de olsak hiç değişmiyor Eda'cığım.
Aslında hasbelkader geldi, böyle gider, böyle geldi, böyle gider kültürünün ötesinde yapabilirlik kaslarımızı ve dönüştürebilirlik kaslarımızı hayata geçirdiğimiz bir varoluştan bahsediyorsun. Seni kesinlikle. Şimdi bir de akademik kaslarına sormak istiyorum o zaman. Sence en büyük yetkinliğimiz ne olacak gelecekte bu bilinmezliğin ve iş yapış şekillerimizin dönüşümünde en büyük yetkinlikler ne olarak çıkıyor?
Bence en temel yetkinlik okuryazarlık. Şimdi o kadar ilginç ki Dünya Ekonomik Forumu belirli aralıklarla hepimiz bu ailede de takip ediyoruz, sıkı biliyorum. Dünya Ekonomik Forumu gibi, Avustralyalılar Vakfı gibi, Genç Avustralyalılar Vakfı gibi işin geleceği konusunda çalışmalar yapan birkaç tane düşünce kuruluşu ve akademik raporları hazırlayan ve iş hayatına da somut çıktıları üzerine değer yaratan birkaç kurumun hep düzenli ve sürekli bazı araştırmaları ve şeyleri vardır, raporları vardır. Onlardan en çok takip ettiklerimizden bir tanesidir Dünya Ekonomik Forumu raporları. Çok ilginç. İlk kez 2020-2025 projeksiyonunu aktarırlarken bu senenin Davos'unda, Ocak raporunda bu öne çıkacak olan kabiliyetlerimizin, becerilerimizin içerisine üç tane madde girdi. Bir tanesi core literacies. Şimdi dijital dünyadan bahsediyoruz değil mi Eda? Yani biz dijital okur yazarlık, veri okur yazarlığı falandan bahsediyorduk. Teknoloji okur yazarlığından bahsediyorduk. Ama her şeyden önce bugünü ve yarını okuma ve anlamlandırma kabiliyetinin eksikliği o kadar kritik ki dönüşüm planlamaları da ezberden yapıldı, bakıldı o zaman şirketlerde, kurumlarımızda. Çünkü biz de bilmiyorduk, bir öğrenme sürecindeydik. X şirkette 3 yıl sonra eğer %50'si otomatize olacaksa, oradaki iş gücünün %50'si rolleriyle kalacaksa, otomatize olmuş işlerin o %50'sini kaplayan iş gücü o şirkette başka ne iş yapacak, onu şu an bilmiyoruz. Hı hı. Ama biz sadece işlerin X kadarı otomatize olacak diyebiliyoruz. Dolayısıyla gelecek ve teknoloji dünyasında iş yapma kültürü ve alanı ile ilgili bu rakamlardır, öngörülerdir, uzgörülerdir. Evet, bize çok feyiz veriyor ama en kritik konu bireyin bu tahlili yapabiliyor olabilmesi. Bugünle yarın arasındaki bağlantıyı kurabilmesi. O zaman için içinde olduğu her işi dönüştürme, ama önce kendini dönüştürme, sonra da işi dönüştürme kabiliyeti artıyor. Bu bireyler bir araya geldiğinde toplulukları, kurumlardaki çalışanları, kurumların iş gücünü oluşturuyorlar. Bence temeli okur yazarlık. Dünya Ekonomik Forumu oraya core literacies yazarak da aslında çok kuvvetli bir sinyal verdi. Hı hı. Biz üniversite öğrencilerimizle seminerler yaptığımızda diyoruz ki onlara okuyun, okuyun, okuyun. Yani okuyalım hocam, herkes bunu söylüyor, herkes bunu söylüyor. Ne bulursanız okuyun, felsefe okuyun, edebiyat okuyun, sanat tarihi okuyun, günlük hayatın eleştirilerini okuyun, teknolojiyle ilgili içerikler okuyun. Çünkü o entelektüel seviyemizi ne kadar yükseltirsek o okur yazarlığı, o kadar işin içine teknik de girse, işin içine veri de girse, işin içinde algoritma da girse, tahlil etme kabiliyetimiz artıyor. O yüzden benim kişisel olarak öğrencilerime de, gelecekteki senin çatısı altında eğitim verdiğimiz genç arkadaşlarımıza da ya da kurum çalışanları olan arkadaşlarımıza da paylaştığımız ilk şey, temel bir okur yazarlık seviyesine sahip oluyor olmamız. Yani bugün artık hepimizin temel düzeyde siber güvenlik bilgisine sahip olması gerekiyor. 2020 rakamları çok daha agresif ama 2019'un Türkiye için rakamı VR Social ve Hootsuite'in araştırmasında 7 saatimizi aşan sürenin çevrim içi ortamlarda geçirdiğimizde, bir de pandemi etkisi geldi Eda. Kim bilir ne kadar saat arttı. Oldu.
Tabii canım, şu daha anda da datayı arttı. Hayal bile edemiyorum dünya çapında.
Ya daha da arttı, bu ki 2009 rakamıydı bu. Dolayısıyla hepimizin bu kadar çok çevrim içi hayatın içerisindeyken araba alıyoruz, kasko yaptırıyoruz. Ev alıyoruz, sigortalatıyoruz. Ve bu alandayken kendi deneyimimizi ve kullanma kabiliyetimizi arttırmak için neden temel olarak bilgisini almaktan ya da ehliyet alacağız, ilk yardım dersi alıyoruz? Neden kendi kabiliyetimizi arttırmak bize bu kadar zor geliyor? Ya benim 74 yaşındaki babam bile 15 saatlik cyber security eğitiminden geçebiliyor. Bu kadar basit, günlük hayatta anlaşılabilir bir eğitim aslında. Ya da yapay zeka. Kullandığımız hangi aracın içinde bu cep telefonlarımızda, günlük hayatımızda nerede bu makinelerle iletişim kurup etkileşime girmiyoruz? Yani arabaya bindiğimizde bile tak tak tak tak diye böyle sinyal verip çalan o ses vardı ya, kemerini tak kemerini tak diye. 30 yıldır var, 20 yıldır var, makineyle o zaman da iletişim kuruyorduk biz. Ama şimdi akıl arttıkça ve iş yapma kabiliyeti arttıkça makinenin, herhangi bir kurumda, herhangi bir şirkette, herhangi günlük hayatta onda takım olmak, işbirliği yapmak için onun dilini anlamak, onun öğrenme sürecini, kabiliyetlerini anlamak, anlamlandırmamız gerekiyor Eda. Biz bugün bir kurumda birlikte çalışıyor olalım, aynı takımda olalım. Sen benim nelerden hoşlandığımı, hangi konularda becerikli olduğumu, öğrenme kapasitemi, iş yapmayı sevdiğim konuları ya da sevmediğim konuları ne kadar bilirsen, beni insani yönlerimle de ne kadar iyi bilirsen, biz birbirimizi bir takım olarak o kadar dolduruyoruz aslında, böyle bir dişlinin çarkları gibi. Aynı şey makineler için de geçerli. Yani temel düzeyde teknoloji becerisi, temel düzeyde bu tekniği kullanma konusundaki o stratejik düşünme, okuma ve anlamlandırma kabiliyetleri gibi ince becerileri bir araya getirip okur yazarlığımızı arttırmak çok kritik. Dünya Ekonomik Forumu'nun söylediği ikinci şey bu sene rapora giren self-management skills, öz yönetim becerileri. Çünkü dönüşüm önce bizde başlıyor. Hı hı. Teknolojiye, geleceğe, araca, o kavramın karşılıkları bizde çakılı. Zor, kolay, öğrenemeyiz, çok karışık. Halbuki kullandığımız kaşık da bir zaman için bayağı teknolojik bir araçtı. Yani onu yapan da aynı insan. Şu an fabrikalardaki kobotları da yapan aynı insan.
Aynen öyle.
O yüzden biraz bakış açımızı, o okuryazarlık seviyemizi, anlamlandırma seviyemizi yükselttiğimizde bence o zaman reçetelere ve birilerinin bize gelip harita çizmesine ihtiyacımız olmayacak. Hani şimdi öyleyiz ya, bu nasıl olur? Birinin bize el vermesine, anlatmasına daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hı-hı. Bir ulusun, bir toplumun dönüşümünden bahsediyorsak hepimizin bu temel seviyeye çoklukla erişmesi gerekiyor.
Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel aktardın. Vaktimiz de az kalıyor. O yüzden ben bir de kapatmadan sohbetimizi gelecekteki senden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli bir kuruluş. Çok Tabii. güzel bir birliktelik orada. Lise ve üniversite öğrencilerinden başlayarak kurum çalışanları, ebeveynler gibi farklı toplulukların geleceğin işlerine hazırlanma yolculuğunu dizayn ettiğiniz kürasyonlar tasarlıyorsunuz. Ve bu toplulukların her biri birbirine dokunuyor ve her biri birbirinden ayrıldıkları noktalar da var. Oradaki deneyimlerini paylaşır mısın bizle? Senin algıladığın kadarıyla nasıl etkileniyor bunlar teknoloji kültüründen ve birbirinden?
Tabii hemen çok kısaca onları da aktarayım. Orası kalbimizin attığı yer. Yani şimdiye kadarki 23 yılımı benim akıttığım, böyle gece gündüz üzerine kafa yorduğum bir yer. Gelecekteki sen... bizim aslında yaşam bloğumuz uzadıkça her daim her versiyonumuzun ayakta ve hayatta kalma kabiliyetlerini her daim geliştirme zorunluluğu arttıkça sürekli gelişimin sürekli öğrenmenin idealize edildiği bir anlayışı simgeliyor. Dediğin çok doğru. Biz çok farklı toplulukları kendi işlerinin geleceğini hazırlama konusunda alan tutan bir platformuz. Öyle de çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi lise öğrencileri hayatlarının Ar-Ge'sini yaptıkları bir dönemde. Eda orada kafalar çok karışık çünkü standart hatta bir taraftan sınavlara girmeye çalışıyorlar. Bir taraftan hangi bölüme okumaları gerektiği konusunda kafada soru işaretleri var. Çünkü tek bir yerde kendilerini konumlayamıyorlar. Girdikleri zaman bir bölüme 20-25 yıl artık çalışmayacaklar. Öyle bir dünya yok. Bugün lisede okuyan gençlerimizin 5 farklı endüstride 17 farklı rolü deneyimleyeceğini öngörüyoruz. Öyle birbirinin içine geçmiş sektörler ve alanlarda iş yapacaklar artık bu genç arkadaşlarım. Ben bile şu anda 8. 9. sürümümü sürüyorum 23 yıllık iş hayatımda. Benim kariyer yolculuğum bile buna bir örnektir. YouTube'da çok konuşmam var bu konuda. Örnekleri arzu ederse genç arkadaşlarım ulaşabileceklerdir. Bir günde belki bunu konuşuruz. Dolayısıyla lisedeki arkadaşlarımın işin geleceği, işin bugünü ve yarını arasındaki bağlantıyı kurarken en kritik hangi formasyonu alırlarsa alsınlar, o her daim gelişim ve öğrenme hattının bağlantısını bu formasyonla kurarak nasıl gelişip büyüyebilecekleri konusunda bir alan tutuyoruz. Üniversitedeki arkadaşlarım bir bölümde okuyorlar. Hangi sektör, hangi iş, hangi gelecek soru işaretleri şu kapsamda. İdealize edilen sektörlerin geleceğiyle aldıkları temel formasyon arasında müthiş bir aralık var. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor ve yenileniyor. 4 yıllık eğitim o müfredatın içerisindeki oyun alanı daha yapılanmış, böyle daha geleneksel bir formasyon alanı. Dolayısıyla oradaki genç arkadaşlarımızı da o sektörlerin ihtiyaç duydukları başlangıç seviyesindeki o iş gücünün global çağın standartlarına gelme programlarını dizayn ediyoruz. Talent for Future adı altında. Hı-hı. Bir tarafta kurumda çalışan arkadaşlarımız var. Orada da reskilling ve upskilling kürasyonları. İster developer olsun, geliştirici olsun, teknik tarafta çalışan biri olsun. İster iş geliştirmede, ister satışta, ister pazarlamada. Bir diğer yanda ebeveyn hattı. Ailede başlıyor eğitim. Benim babam zamanında diyebiliyordu ki yani bundan 25 yıl önce kızım şu bölümde okur, şu şirkette çalışır, 25 yıl çalışır, emekli olsun. Oh maşallah. Şimdi öyle bir hayat yok. çok değişken olacak iş hayatları. Dolayısıyla evdeki ortamdan itibaren bu anne babaların bir dijital mentöre dönüşmesi gereken bir görevleri de var artık kendi geleceklerinde. Ebeveynlerle çocukları arasındaki bu beceri ve bakış açısı aralığını kapatmaya yönelik, onların da dijital dünyanın iş yapma biçimleri ve kültürüyle daha yakından alışveriş yapmasını sağlayacak deneyimsel öğrenme alanlarımız var. Gelecekteki sende şimdilik bu toplulukların bir sonraki versiyonlarına hazırlanmaları konusunda alan tutuyoruz. Yarın bir gün belki bu toplulukları
evet, LifeWorks Labs içeriği altında da bazı başlıklarınız var. Ben de keyifle onlara dahil olmak evet. istiyorum zaten. Çok heyecanlı bir sürecin içindeyiz dediğin gibi. Bütün her şey değişiyor ama değişimi dönüşüme çevirmek biz insanların elinde. Yani kırıp yıkarak değil, bizler de dönüşerek ve belki de 9-6 çalıştığımız, bir işe girdiğimiz, ölene kadar sadece o mesleği yapıp emekli olduğumuz sistemler artık yıkılmış olabilir ama bu da bize gerçekten bu bedenin, bu ruhun girdiği bu bedenin hakkını verme şansı tanıyor bizlere. O yüzden çok çok teşekkür ederim İnci'cim. Senden sözlenenleri duyurma imkanı sağladığın, bizlerle olduğun için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Benim için zevkti. Dinleyen herkese sevgilerimi yolluyorum. Sevgiler ve Love Up ailesine de.
Canım benim, çok teşekkür ederim.